Ayrım 2. Dağdan kopan ateş. Omar Kabezaz. Sayfa 20. İlk babam muhalif bir aileden geliyordu. Muhafazakar Parti'nin etkin üyesiydi. Bir zamanlar Agüero'nun bizim baryomuza geldiğini ve mitingde masanın üstünde konuştuğunu anımsıyorum. Agüero yaşlı, kel kafalı, kocaman Adem olması olan bir adamdı. Bildiğim ikinci şey babam masada onun yanındaydı. Ucunda ampul sallanan elektrik kordonunu tutuyordu. Işık söndü ve her yer karardı. Babam bağırdı, "Lambayı yak." Bütün komşular da bağırmaya başladılar. "Lambayı yak, lambayı yak." Çok önemli birinin oğlu olduğumu, çünkü herkesin onun dediğini tekrarladığını hissettim. Lamba da yandı. Sonra Juan Jose Cuezada ile bağlantım vardı. Liseden beri birbirimizi tanırdık. Ama üniversitedeki ilk yılımıza kadar gerçekten yakın arkadaş değildik. Sonra ikimiz de hukuka gittik. Juan Jose hiç para kazanmamış bir doktorun oğluydu. O bulunmaz insanlardan biriydi. Çok uzundu ama hantal değildi. Yabancılar gibi Alman tipinde yağsız ve sırım gibiydi. Beyaz tenliydi. Çok muntazam hatları vardı. Bir parça Yunan heykellerine benzerdi. Kıvırcıktı. Sarışın değildi ama esmer de değildi. Kesinlikle iyi görünümlü bir adamdı. Ama giyinişi eski biçimdi. Daima özel bir kokusu vardı sanırım. Saçının bir yantinindendi. Bu nesneyi küçük kağıt parçalarına sıvayıp satarlardı. Kırmızı, yeşil veya mavi olurdu ve satıcı kadın tahta çubukla sizin için kazıyıp çıkarırdı. O günlerde belinden pilili pantolon giyen tek kişi oydu. Bunun çoktan modası geçmişti. Gerçi şimdi John Travolta modası oldu. Sonra çuval gibi pantolon giyerdi, gömleği dışarı sarkardı. Ancak özel günlerde ısrar edilince bağırsaklarını toplardı. O zaman öteki pantolonu giyerdi, gerçekten iyi kesimli siyah dakronunu. Her zaman gömleği dışarıda olduğundan ve pantollarının bolluğundan onu çıplak veya mayoyla görmeden adele gücünü anlayamazdınız. Juan Jose'ye birkaç nedenle hayranlık duyuyordum. Karate ve judoda uzmandı. Karate'de bir caniydi. Onun fizik gücüne, sertliğine hayran olduğuma inanın daha iyi. Juan Jose Lanica uçağını kaçırmadan önce evime Allah'a ısmarladık demeye geldi ama neden gittiğini bana demedi. Bana gelip fotoğraf makinamı ödünç istedi ve kendisiyle birlikte götürdü. Biraz kuşkuluydum veya Frente'ye dahil olduğunu biliyor, bir şeyler döndüğünü anlıyordum diyeyim. Çünkü ayrılırken bana, "Tamam Sıska, ya özgür vatan ya ölüm," demişti. Dediği buydu. Fotoğraf makinamı isteyebileceğini düşündüm. Biraz garipti veya çılgın diyebilirsiniz. Onu Frente ile bağlantılı olağan dışı bir şey için istediğini düşündüm. Onu veya fotoğraf makinamı son görüşüm bu oldu. Uşak'ta biraz daha turist gibi görünebilmek için onu boynuna astı. Bunu öğrendim çünkü sonra bana Federico anlattı. Uçakta onunla birlikteydi. Beni Frente'ye yazan da Juan Jose'ydi. Üniversitedeki bir çocuk olarak zaten bir şeyler duymaya, dinlemeye başlamıştım. Yapılanlar hoşuma gitti ve gösterilere, toplantılara katılmaya başladım. Fakat bir öğrenci grubunun üyesi değildim. Bir yandan bütün bunlar beni çekiyordu çünkü diktatörlüğe, Somoza'ya, muhafızlara karşıydım. Öte yandan da sınıf sorunuydu. İşçi sınıfından gelen bir aileden olmanın tam bilincindeydim. Üniversitede haksızlık, fakirlikten konuştular mı? Çok fakir olan kendi baryomu düşünürdüm. Bizim blokta yalnızca 6 ev vardı. Bazıları ahşaptı, ötekiler çamurdan yapınıp badanalanmıştı. Dona Lupe'nin evi gibi. Bu yaşlı bir kadındı. Ona Dona Lupita derdik. Don Cadido ile evliydi. Evlerini badanaladıklarında biz çocuklar ellerimizi badanaya sürer, yüzlerimize sıvardık. Yüzlerimizi bulaştırıp şamatayı kopardık mı, Dona Lupita dışarı fırlayıp sopayla peşimize düşerdi. Ama yaşlıydı, bizi yakalayamazdı. Anneme şikayete gittiğinde annem aklımızı, izanımızı başımıza toplamamızı söyleyip doğru eve gitmemizi, toz bulutları insin diye avluya su serpmemizi emrederdi. Sokağımız asfaltlanmamış veya taş döşenmemiş olduğu için yazları koca toz bulutları uçuşurdu. Yerken tabağınızı toz tabakası kaplardı. Tabaklarımızı ellerimizle kapatırdık fakat toz gene girerdi. Yemeği yiyince de dişlerimiz de gıcırdardı. Annem çabuk çabuk yiyin yoksa tabağınıza daha çok tarçın yağar derdi. Elbette aile kökeniniz sizi belirler. Devrimci öğrenci cephesi de Frente Estudiantil Revolucionara Fer sınıf çizgisi izliyordu. Bu benim için bir tür gözüpeklikti. Gülünç olan Juan Jose'nin beni Frente'ye almasından sonra, daha sonra El Gato olarak tanınan Edgard Munguia'nın da ondan habersiz olarak Fer'e kaydetmesiydi. Bir gün Juan Jose geldi ve sıska, bak, halk ve örgüte karşı daha büyük bir taahhüte girmekle ilgilenir misin dedi. Fesubhanallah diye düşündüm. Bu boku biliyordum. Bu herifin nereden çıktığını biliyordum. Er veya geç bunun olacağını ciğerimden biliyordum. Konuşulurken kaç kez duymuştum bilmem. Özellikle toplumcu Hristiyanlardan, profesörlerden, büyük evlerde oturup Mama Concha'da öğle yemeği yiyenlerin Leon'da okumaya gelen kız veya oğullarıyla oturup açık açık konuşmalarından duymuştum. Çocuklarını siyasetten uzak durmaları için uyarırlardı. Çünkü siyaset seni hapisten veya mezardan başka yere götürmezdi. Çünkü siyaset yetişkinlere göreydi. Yarı pişmiş, işi geliri olmayan çocuklara göre değildi. Her şeyden önce Fer veya Kuhn'daki Nikaragua Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Consejo Universidado de la Universidad Nicaragua, Rusya veya Fidel Castro sempatizanı olan insanlara bulaşmamalıydılar. Üstelik bütün komünistler Allahsızdı. Kuhn ve Fer'den tamamıyla uzak durmalıydılar. Çünkü Kuhn ve Fer, Frente tarafından yönlendiriliyordu. Ve Frente komünistlerle doluydu. Ruslarla ve Kübalılarla doluydu. Ve bunların tek amacı koyun gibi kesilsinler diye halkı dağlara göndermekti. Kuhn'a bulaşırsan doğrudan Fer'e gönderilirdin. Fer'den doğrudan Frente'yi boylardın ve oradan da yerin dağlardı. Aklımdan bütün bunlar geçti. Bir de şöyle düşündüm. Juan Jose böyle iyi biri, böyle bir şeye nasıl bulaşmış? Bok dedim. Eğer Juan Jose katılmışsa arkasındaki insanlar o kadar kötü değil demektir. İster iyi, ister kötü olsun, öldürülmekten altıma yapacak kadar korkuyordum. Gene de söylediğinin gerçekten aklıma gelen şey olmadığına dair hafif bir umudum kalmıştı. Sordum ona. Ne diyorsun? Kuhn veya Fer mi? Hayır dedi Frente. Sonra bir sözcük daha ekleyip daha da sinirlerim bozdu. Hayır hemşerim, kilise. Bu da Frente'nin şifreli adıydı. İlk düşüncem şuydu. Bana ne olacağını biliyordum. Gerçi hala bir şey olmadı. Kendini uyuşturuyorsun çünkü bunu düşünmek istemiyorsun. Çünkü böylesi daha iyi. Çünkü bunu düşünürsen kimse bilmese de kalbin çarpar. Sonra düşünce geçer, gene sakinleşirsin. İçte bir çelişki oynanır. Fakat zaman geçip giderken yapmakta olduğun şey sana dokunur, hatta geçirirken bile seni etkiler. Evet dersem, beni bomba koymaya göndereceklerini kurdum. Daha kısa zaman önce René Carillon, Pancho Papi'nin annesinin evine bomba koymuştu ve onu hapiste öldürdüler. Sonra dağlar. Hatırla. Pankasan katliamı olalı daha çok olmadı. Birçok şey düşündüm ve hayalim vahşileştikçe daha çok korktum. Fakat Juan Jose'nin önünde mükemmel göründüğüme inanın. Onun korkak olduğumu düşünmesine izin veremezdim. Gene bütün bunları düşünmeme karşın baryomu da düşünüyordum. Hatırlayın, belirgin bir siyasal inancım yoktu. Kuramcı değildim. Kuramcı bile değildim. Daha kötüsü, Marksizm iyi mi kötü mü diye ciddi kuşkularım vardı. Sonunda kişisel inancımdan çok Juan Jose'nin verdiği güvenle elbette hemşerim dedim. Kesinlikle. Sonuçta ne olsa erkeklik sorunuydu. Demek istediğim, ne istediğim biliyordum. Diktatörlükle savaşmak istiyordum. Fakat emin değildim. Yalnızca bu değil. Bir tür korku veya kuşkum vardı. Bu bağlılıkla nerelere gideceğimi düşünüp neler hissettiğimi kim bilebilir? Siyasal metanet yavaş yavaş oluştu. Elbette başka türlü deneyimleri olan campanerolar vardır. Campanero yoldaş, campanera kadın yoldaş. kompa ve kompita kısaltma ve sevgi küçültmeleridir. Ama benimki böyleydi. Benim başıma bu geldi. Juan Jose sırtıma vurup sırıttı. Güzel dedi. Şimdi seni şu gün şu saat biriyle buluşturacağım. Zaragoza Kilisesi'nin karşısındaki köşeden biri. Kısa bir adam gelecek 20'lerinde. Onu tanıyabilirsin, kıvırcık saçlı. Kısa saçları arkaya taranmış, altın köprülü güneş gözlüğü var. Omar Cabezas mısın diye soracak. Senden ya ya San Ramon'a giden demeni istiyorum. Oraya gittim. Herif geldi ve eski arkadaşımmış gibi nasıl gidiyor Omar dedi. Ama ben onu ilk görüyordum ve aklıma diyecek bir şey gelmedi. Onu tanıyamadım çünkü benden çok değişmişti. San Ramon okulundan eski sıra arkadaşlarındandı. İlk sınıflardan. Managua'da papazlık seminerine çalışıyordu. Sonra Honduras'ta devam etmişti. Semineri bırakıp gerillalara katılmıştı. Leonel Rugama. Frente'deki ilk üstüm oydu. Bir komponero Manuel Noguera, yüzleri anımsamakta acayip belli olan arkadaşım yanımıza gelene kadar Rugama olduğunu anlayamadım. Noguera geldi, merhaba dedi, sonra Leonel'e dönüp, hey ne haber Leonel dedi. Oysa Leonel bana adının Marcial Ocampo olduğunu söylemişti. Leonel ne demek diye parladı. Benim adım Marcial. Şimdi beni yeme. Sen Leonel Rugama'sın. Hatırlamıyor musun? San Ramon'da birlikte okuduk. Vay anasını. İşte Leonel Rugama diye düşündüm. Kuşku yok. Ekmek için bana hala 20 peso borcu olduğunu anımsıyorum. O zaman San Ramon'da yatılıydı. Ben evde kalıyordum. Benden her sabah evime gelen işportacıdan 2 pesoluk ekmek almamı istemişti. Hafta sonunda bana ödeyecekti. Hepsi arkadaşlıktandı. Ama aniden San Ramon'dan gitti. Ben de 20 pesomu hiç alamadım. Leonel'in tek hedef vardı ve olgunlaştıkça kişiliğinin temel özelliği bu oldu. Leonel daima adam olmanın ne demek olduğu sorusunu ortaya atardı. Erkeklik, macho. Macho, erkek, machismo, erkek egemenliği, kazak erkeklik bilinci içindeki tutum. Anlamında demiyorum, tarihsel sorumluluğu yüklenen, başkalarına bağlılığı olan birini diyorum. Başkalarının mutluluğu için her şeyi veren birini. O zamanlar Leonel'in kılavuz yıldızı Komandante Ernesto Che Guevara'ydı. Öldürüleli henüz birkaç ay olmuştu. Benim siyasal eğitimimin temeline bu tek şeyi yerleştirmişti. Başkalarının fakirlik ve sömürülüşünü ortadan kaldırmakta ve devrimci yönden onları yükseltmekte insanın sorumluluğu. Elbette bana tarihsel materyalizmden de söz etmişti. Bu konuda üniversitede okuduğum kitaplardan zaten bir şeyler biliyordum. Üniversitedeki siyasal bir tartışmayı da anımsıyorum. Oluşturulan tartışma formlarından birine katılmıştım. Leonel yöneticiydi. Marksist, Leninist ve papaz sınıfına karşıydı. Konuşmak için toplanan kampanyolara ne dediğini anımsıyorum. Esniyerek şey gibi olmalıyız, şey gibi demişti, şey demişti. Tavırları, el kol işaretleri, konuşma biçimi, bütün bunlar artı, içindeki patlayıcı ateş beni beynimden vurmuştu. Şey gibi olmak, şey gibi. Üniversiteden bu cümle teyp bandı gibi beynimde döne döne geldim. Leonel'in hareketlerini, yüzündeki ifadeyi, bu sözcükleri söylerkenki kararlılığını hala görebiliyorum. Şey gibi olmak, şey gibi olmak. Elbette bunun daha sonra bana yapacağı etki hiç aklıma gelmemişti. Çünkü gerçekte şeyi çok sonra öğrenmeye başladım. Bu da gerçekten anlatmak istediğim bir konuya geliyor. Bunu söylemekten de hiç utanmıyorum. Sandino'ya Che'yi öğrenip geldim. Çünkü Nikaragua'da Che gibi olmak için Sandinist olmak gerektiğini düşünüyorum. Nikaragua'da devrim için başka yol yok. Güç ve sayılar. İşte çalışmaya başladım. O günden sonra da durmadım. Kendimi nasıl hissettim biliyor musunuz? Elinden tutulup ilk gün okula götürülen çocuk gibisiniz. O gün sanki çocukluğun mutluluğuna son verilen gündü. Çünkü sorumlu olmak zorundasınız. Frente'ye katılınca buna benzer bir şey oluyor fakat başka yönden mutluluk azalıyor. Çünkü ciddiyseniz ve Che'nin dediği gibi katıldığınız örgüt devrimci örgütse Devrim de gerçek bir devrimse, o zaman orada kalmak zorundasınız, zafer veya ölüme kadar. Bir kez katıldınız mı ve çalışmalar ve sorumluluk arttı mı, kasırgaya binmiş gibisiniz. Sarmal bir şey, tamam mı? Çünkü sarmal, evrimci anlarıyla bir dizi devrim değil midir? Sen de çarkın içindesin. Tamamıyla dolanmışsın. Bundan da memnunsun. Yer altında, kampanerolara veya toplantılara yer bulmak, depo veya posta yeri ayarlamak, araba sağlamak, tamirhanelere girmek, muhafızların kız arkadaşlarından Somoza'nın muhbirlerinin kimler olduğunu bulmaya çalışmak. Yani çalışmaya başladım. Benden istenilen ve yapılması gerektiğini düşündüğüm her şeyi yaptım. O zamanlar gelişmiş bir yeraltı örgütü yoktu. Onun için herkesin kendi başına yaptığı iş, işlerin daha sonraki gelişimi için sağlanan temele büyük katkı sağlıyordu. Leon da Frente, yalnızca Leonel, Juan José, El Gato Munguia ve Camilo'dan oluşuyordu. Bunun Pankasan yenilgisinden sonra olduğunu anımsayın. Gerçekten çok zor zamanlardı. O günlerde Frente'ye katılmak şimdi geriye baktığımda gerçekten olağanüstü bir işti ve buna yürekten inanıyorum. Frente'ye katılma kararının sanırım hücre örgütlenmesi pratiğiyle, yani kompaneroların hiçbirinin örgütün ayrıntılarını bilmemesiyle yakından bağlantısı vardı. Tüm bildiklerimiz duyduklarımızdı ve Frente çok gürültü yapıyordu. Bütün sokaklara, duvarlara posterler yapıştırılmıştı. Banka soyardık ve bütün radyo istasyonları haberi verirken ülke baştan başa bip bip bip bip sesleriyle çalkalanırdı. Bütün ülkeye yayılan bu haberler kendimizi tanımışlığın büyültücü aynasında gerçekte olduğundan daha büyük görmemize neden olurdu. Bu hoş işti. Leon Katedrali'ne ayinden sonra kilisenin avlusunda insanların neler konuştuğunu dinlemeye gittim. Bir oyundan önce stadyumda duyulan türden şeyler veya üniversitede fen bilimleri binasının merdivenlerine, tamirhanelere veya yanınızdaki koltukta oturan adamla konuşan berberi dinlemeye gittim. Ve içinizde bir yerlerde kendi kendinize bir Frente'de olduğumu bilseler derdiniz. Burada ilginç bir şey var. Devrimci öncünün silahlı eylemleri yalnız kitlelere manevi ve siyasal bir güç vermiyor, yani etkileri yalnızca örgüt dışında olmuyor demek istiyorum. Kadrolarda da oluyor. Militanların dövüşme arzusunu canlandırıyor. Bu inanılmaz derecede tatlı bir şey. Bunu tam olarak anlamanız için yaşamanız gerekir. Gizliden tam sessizliğin içinde kim olduğunuzu biliyorsunuz, öncü. Bütün bu tanınmışlık kitlelere ulaştıktan sonra bize yansırdı. Biz de Frente'nin gerçekten güçlü olduğuna inanırdık. Fakat benim başıma bir şey geldi. Bilmem başka kompanerolara böyle bir şey oldu mu? Bazen kuşkucu veya eleştirel bir tutumla veya uyanıklık ve katı bir pragmatizmle akıcı bir biçimde o günlerde muhafızların daima istediği gibi birkaç kişi olduğumuzu ancak azınlık olduğumuzu düşünürdüm. Hücre örgütlenmesi düşlerinize ve hayallerinize serbestçe biçimlenebilecekleri bir tür kaçış kapısı oluştururdu. Anlıyorsunuz ya, hücre örgütlenmesi umut kırıntısına tutunmanıza yardım ederdi. Yani bütün macera, yüklendiğiniz yük çok daha hafif, tehlikesiz görünürdü. Hücre örgütü uyanık düş görmenize ve onun hiç de düş olmadığını hissetmenize yarardı. Çoğunluğun bu duyguyu paylaştığını söylemeye cüret edebilirim ve her gün daha fazla destekleyicimiz oluyordu. Somoza, 45 yıllık diktatörlükten sonra halkın da böyle bir umuda kapılmasında bir etken oluşturuyordu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Halk ve Frente aynı biçimde düşünüyordu ama bazen günlük işinizin ortasında siyasal eyleminizde düş gördüğünüz aslında ancak bir avuç azınlık olduğunuz gerçeği yüzünüze çarpardı. O zaman hemen bir başka duyguya kapılırdınız. Kalan bir güç, iman böyle bir şey gibi hücre örgütünün arkasında bütün her şey, insanlar, planlar hakkında hiçbir şey bilmediğiniz kaynaklar vardı. Bu tür bir zihin yapısı veya her neyse o günlerde bizim günlük ekmeğimizdi ve zaman geçti. Yavaş yavaş fakat güvenilir biçimde işler biçimlendi. O zaman devrimci mücadelenin ortasında, sürecin içinde çok güçlüydünüz. Bu büyük bir tatmindi, içten kişisel bir tatmin. Modesto'nun diyeceği gibi devrimde maşet, maşet kamış kesmek için kullanılan uzun ve ağır pala. Taşıyan biri olmanın tatmini. Size örgüte girdiğinde ve çalıştığınızda, bok, Frenti'nin hiç de büyük bir örgüt olmadığını kavradığınızda ne kadar üzüldüğünüzü ve yaralandığınızı anlatmaya çalışıyorum. Frenti yalnızca birkaç kişiydi ve Managualeon, Esteli, birkaç kahramanın tarihin meydan okumasını yüklenip çalışmaya başladığı yerler dışında herhalde mevcut değildi. Thomas'ın bir zamanlar Carlos Fonseca'ya dediği gibi karıncalar gibiydik, çekiç darbeleri gibiydik, inatçı, demir iradeyle doğmuş kişilerdik. Vebasının yer verdiği, doğrudan diktatörlüğe yöneltilen soygunları, siyasal vurgunları sürdürdük. Burjuva siyasal partilerinin muhafazakarlar, liberaller ve elbette toplumcu Hristiyanlarla sosyalistlerin dünyasında bunlar çirkin bir cesaret ve siyasal sapkınlık eylemleriydi. Sosyalistler üniversitedeki toplantılarda bize maceracı ve küçük burjuva diyorlardı. Lenin'in aşırı solculuk, komünizmin bir çocukluk hastalığındaki paragraflardan alıntılar yapıyorlardı. Esas konu gazeteler, radyo, televizyon, Frenti'nin eylemlerini verdi mi bunlardan biz de etkileniyorduk. En azından ben etkileniyordum. Hücre örgütlenmesi ve sözünü ettiğim konu en tatlı, lezzetli şeker kamışı gibiydi. Ama bütün şeker kamışları gibi bir dakika sürüyordu. Sonra sefil gerçek yüzümüze vuruyordu. Kimsenin olmadığını anlıyordunuz ve sıralara baktığınızda bir parça korkmaktan kendinizi alamıyordunuz. Şunu biliyordum, birçok insan ilerleme adına bizim için ölmek durumundaydı. Mücadelenin tabanı olmadıkça ve halk savaşı durumuna gelmedikçe yakın gelecekte yaşayan ve çalışan bizlerin bu ölümü paylaşmak zorunda kalacağını nasıl kavramaz ve bundan kuşkulanmazdım. O günlerde ölüm korkusu iflahımı kesti. Fakat yasal yerüstü çalışmasında yaşamınızı ne kadar riske atarsanız, yer altında bu risk bir eşek yükü artıyordu. Gerçekten öldürülme riskimiz azaldıkça ölümden daha çok korktuğumu ve tersinin de doğru olduğunu söyleyebilirim. Görüyorsunuz, Frenti'ye siyasal çizgisine inandığınız için katılıyorsunuz. Korkmaya veya her şeye karşın bunu yaparsınız veya yapmazsınız. Fakat Frenti'nin Somoza'yı ve Somoza'nın ulusal muhafızlarını devirmeye gücü olduğuna gerçekten inanmanın etkisinden kurtulamazsınız. Somoza'yı def edecek insanlardan biri olmak üzere Frenti'ye katıldığınızı hissedersiniz. Ve bu yalnız Frenti'ye katılmakla olacak bir şey değildir. 6 yıl yer üstünde çalıştıktan sonra dağa çıktığımda dağın korkunç bir güç olduğu inancını taşırdım. Dağdaki kompaneroların miti vardı, gizemli, bilinmeyen, tepede Modesto'nun olduğu dağ miti. Şehirde, yer altında ve yasal çalışanların hepsi dağdan daima mitsel bir güç olarak söz ederlerdi. Gücümüzün en iyi silahlarımızın, adamlarımızın bulunduğu yer orasıydı. Orası bizim yıkılmaz kalemizdi, geleceklik garantimizdi. Diktatörlüğün bizi süpürmesinden kurtaracak güvence bizim sonuna kadar savaşma kararlılığımızdı. Yaşamın değişmesi gerektiğine dair kesinlikti. Somoza'nın yaşamın her yönünü kirletemeyeceğinin kanıtıydı. Dağ, muhafızların yenilmez olduğu inancını yıktığımız yerdi. Ama elbette gerçek çarpıcıydı. Dağa çıkıp da küçük gruplara bölünmüş 15 adamla Modesto'yu bulunca moralinizin yıkılacağı eşiğe gelmekte hakkınız var. 15 veya kaç kişi olduğunu kim nereden bilsin? Benim bildiğim o zaman dağlarda 20'den çok gerilla olmazdı. Bu da size hemen geri dönüp gitme isteği veriyordu. Anasını satan orospu çocuğu. Bu ne boktur? Kendi kendinize, ya Rabbül Alemin demeye hakkınız olan noktaya gelirsiniz. Yaşamımda verdiğim en kötü karar bu. Hiç geleceği olmayan bir şeye giriştiğinizi hissedersiniz. Dediğim gibi, Leon'da Frente, Leonel, Juan Jose, Edgar Munguia, Camilo ve daha sonra benden ibaretti. Yer altında bir kişi bile yoktu. Managua'da duymuş olabileceğiniz Julio Buitrago vardı. Daha sonraları Managua'da bir veya iki şehir timi olduğunu çıkardım. Onların varlığında muhafızlar öldürüp de adları ve biyografileri radyodan yayınlanınca anladım. Muhafızlar Campaneroların devrimci eylemlerine suç kayıtları diyordu. Bu Julio Buitrago Nikaragua'daki bütün Sandinistlerin başkanı olduğu zamandı. Onun iyi biri olduğunu söylerlerdi. Benim onunla karşılaşma şansım olmadı. Fakat Leonel ona hayrandı. Bugünlerde Frente'deki kişiler birbirlerine çok bağlıydılar. El Gato, ben ve Leonel örnek olarak çok yakın arkadaş olduk. Hafta sonlarında Leon'dan olmayan bütün öğrencilerin ailelerinin yanlarına gittiklerini anımsıyorum. Bizim hiç paramız olmazdı ve denize kadar otostop yapardık. Öyle meteliksiz görünürdük ki millet gözünü bize dikerdi. Zengin orta sınıf kızların bizi arabalarını almalarından hoşlandığımızı anımsıyorum. Tam ukala dümbeliği olduğumuz için arabaya bindiğimizde ve küçük zengin kız dikiz aynasından bize baktığında gülerdik ve dilimizi çıkarırdık. O da utanır, başka yere bakar ve bir daha arkaya bakmazdı. Ama biraz sonra gene bakardı ve her aynaya baktığında bizim de gözlerimiz aynada olurdu. Bir tür gözle kesme oyunuydu. Onların tenlerine ve dudaklarını oynatışlarına bakmaktan çok hoşlanırdık. İşaret vermek için ellerini uzattıklarında tırnaklarını görürdük. Elleri çok güzeldi. Öyle güzeldi ki sizi okşasalar isterdiniz. Ve pencereler açılıp rüzgar saçlarını uçuşturdu mu arka koltuğa tam önünüze gelirdi saçları. Güzel saçlara bakar kalırdık. Bir seferinde Leonel'in saçlarına kuduruyorum diye başlayan bir şiir yazdığını anımsıyorum. Sahilde herhangi bir yerde inebilirdik. Mayomuz hiç olmazdı. Üçümüz paramızı katardık. Hepsi 20 peso. Hotel Laco'ya veya Salina amcada birer Pepsi ısmarlayıp zengin kızlar sürüsünü seyretmeye yatardık. Hepsi de hayret derecede güzeldi. Hepsi şort giyinirdi. Beyaz, kırmızı veya mavi veya kasıktan kesilmiş kot. Ölürdü. Dönüp gittiler mi daha çok ölürdüm. Uzun veya kısa saçları, koyu veya açık tenleri daima grup dolaşırdı. Hangisine bakacağınız şaşırırdınız. Hepsi öyle çekiciydi. Bazıları korkunç güneş yanıklarıyla gelirdi. Kırmızı istakoz gibi. El Gato Mungia gövdelerinde bir küçük noktadan başka beyaz yer kalmış olamaz derdi. Leonel hemen karşılık verirdi. Harika, o zaman o noktayı vurmak çok daha kolay. Öğleden sonra Leon'a dönerdik. Yine otostop yaparak her birimiz kendi evine. Ertesi gün pazartesi sabahı sabahın 8'inde çalan saat gibi Kuhn bürosundaydık. Veya üniversite kafeteryasında, fen bilimleri birliğinde veya hukuk bürosundaydık. Ama oradaydık, çalışırdık. Çalışma işin başında olduğumuz için çok zordu. Çok az olduğumuzdan çok sıkı çalışmak zorundaydık. Daha çok çalıştıkça gücünüz daha çok artar. Çok daha fazla şeyi yakalamaya başlarsınız. Çok daha fazla şey keşfedersiniz. Yaratıcılığınızı geliştirmek zorunda kalırsınız. Cevaplar bulursunuz. Kendinizi daha iyi hazırlarsınız. Bu koşullar altında biraz baş döndürücü hızla UNAN, Özerk Nikaragua Ulusal Üniversitesi, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua öğrenci hareketinde bana ciddi sorumluluklar verildi. Önce Leonel'le bir çalışma hücresi içindeydim. 3 ay sonra Leonel ve El Gato için ter içinde çalışma hücreleri oluşturuyordum. En iyi öğrencileri Frente'ye kaydetmek için talimat alıyordum. Bir zaman aynı anda işleyen 7 ayrı çalışma hücrem olmuştu. Gece tamamıyla tükenmiş, zihnen bitmiş olurdum. Kullandığımız metnin Martha Harkner'in tarihsel materyalizmin temel ilkeleri olduğunu anımsıyorum. Bütün kitabı ezbere bilirdim, o kadar bakmıştım. Geceleri üniversite kulübünde çalışır, gün ışığına kadar yaftalar, posterler veya çalışma broşürleri hazırlardık. Sabah erken eve gitmeye korktuğumuz için gün açana kadar pimpon masalarının veya haritaların üstünde uyurduk ve sabahlanan geceler arttıkça fer büyümeye devam etti. O büyüdü, ben de. Şimdi kişi olarak bizim de büyümekte olduğumuzu anlıyorum. Fer başlangıçta yalnızca 4 kişiydi. Örgüt değildi. Yapısı yoktu. Allah'a ve Meryem'e şükür, konuşma yeteneği olan ve toplantılarda konuşma yapabilen 4 veya 5 kampanyöreden ibaretti. O zamanlar Leon da Frente siyasal bir çizgiydi, tam tamına mücadele demekti. Açık mücadele olduğu için de tehlikeliydi. Bu nedenle de bu kadar azdık. İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.